Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Yılın son programında hocam hoş geldiniz, merhaba.
Merhaba, hoş bulduk İbrahim Bey, teşekkür ederim.
Evet hocam, miladi olarak bir yılı daha bitiriyoruz ve yarın itibarıyla yeni bir yıl başlayacak. 2022 yılına merhaba diyeceğiz. Peki 2021 yılı nasıl geçti Türkiye ve dünyada? Hangi sancılarla, hangi olaylarla yaşadık 2021'i? Bu hafta bunu konuşalım öncelikle, sonra vakit kalırsa yine gündemin sıcak gelişmelerine bakalım, onları da değerlendirmeye çalışalım. Hocam öncelikle Türkiye noktasından bakacak olursak 2021'e Türkiye'nin önemli başlıklarından biri Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme adımıydı ve bu yönde gerçekleşen Velahat Prens'in Türkiye ziyaretiydi. Bunu konuşalım öncelikle, sonra da Mısır'la henüz net bir somut adım atılmadı ama onunla da bir sıcak böyle ön görüşmeler başladı desek yeridir. Buradan başlayalım. Buyurun.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. 2021 yılının son akşamında gündemi değerlendirirken biz de kendi programımızın formatı çerçevesinde bir muhasebesini yapmak, 2021'de dünya genelinde ve medeniyet coğrafyamızda siyasi olayları ve dünya tarihini etkileyebilecek, ileride tarihe not düşülebilecek gelişmeler neler oldu? Kısaca bunlardan bahsetmeye çalışacağız. İbrahim Bey, sizin sorunuza gelince genel olarak şunu söyleyelim. 2021 yılını şöyle 1000 yıllık dünya tarihi genelinde değerlendirecek olursak nispeten böyle savaşların, çatışmaların daha az olduğu bir yıl olarak değerlendirebiliriz. Elbette ki dünyanın birçok yerinde yine ufak çaplı siyasi olaylar olmuştur ama genel olarak baktığımızda sakin bir yıl diyebiliriz. Yine Türkiye'nin Orta Doğu ve Arap coğrafyasında özellikle Körfez bölgesinde en çok hasım olarak karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerinin düzelme yoluna gitmesi, ki bazı Arap basınında Türkiye aleyhinde yazılarda işte Türkiye sıkıştı, finans bulamadı da Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini düzeltti gibi yorumlar olmakla birlikte Türkiye Dubai'ye veya Abu Dhabi'ye gitmedi. Velihat Prens İstanbul'a geldi. Dolayısıyla onlar bizimle ilişkilerimizi düzeltme yoluna gitti. Ve genellikle Türkiye'nin bundan önceki yıllardaki böyle kendi menfaatlerini önceleyen bir dış politikası vardı. Durduğu yerde duruyor. Ancak şu anda silahlı bir çatışmanın olmaması Türkiye'nin tezlerinden vazgeçtiği anlamına da gelmiyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile veyahut da Körfez bölgesi ile olan ilişkileri bu yönde düşünmemiz lazım. Çünkü Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Katar'la da ilişkilerini düzeltme yoluna gittiler ve Türkiye ile de olumlu bir adım attılar. Bu 2021'in hanesine artı olarak yazılması gereken bir konudur diye düşünüyorum.
Peki, terörle mücadelede de önemli başlıklar var hocam. Çok çetin bir yıl oldu desek yeridir. Irak'ın kuzeyinde bilhassa yapılan operasyonlarla terörün beli kırıldı adeta. Bu konuyu da değinmeden geçmeyelim.
Şimdi Türkiye son 4-5 yıldır özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeni bir konsept geliştirdi. Terörü kaynağında, ki Amerika'nın yıllardan beri dünyaya söylediği ve uyguladığı bir olayı, Türkiye'de dedi ki en azından ben Irak ve Suriye sınırından 35 kilometre derinliğe kadar güvenli bir bölgeye kuşak oluşturacağım. Hatta daha gerilerde, daha uzak noktalarda Türkiye aleyhine bir takım tehditler ve terörist bir takım oluşumlar görürsem onu da yine kaynağında yok ederim dedi ve bunun da örneklerini yıl içerisindeki operasyonlarda gördük. Bu yönüyle baktığımızda biz bugün Irak'ta işte pençe operasyonlarıyla veyahut da Suriye içlerinde yapmış olduğumuz bir takım askeri operasyonlarla, ki bunun bir maliyeti vardır, hem insan maliyeti hem ekonomik maliyet, buna da katlanarak ne yaptık? Ülke güvenliğimizi bir ölçüde korumuş olduk. Çünkü bir 5 yıl öncesine göre, 10 yıl öncesine göre Türkiye'de canlı bombalar patlamıyor ise, terör hadiseleri görülmüyor ise, bunun sınır ötesinde aldığımız tedbirler sayesinde olduğunu söyleyebiliriz.
Peki hocam, yine önemli bir başlık Türkiye adına, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılması çok önemli bir adımdı. Neler söylersiniz?
Şimdi İstanbul Sözleşmesi konusu çok fazla konuşulan ama işin özü itibariyle biz hep oltanın ucundaki yem üzerinden tartıştığımız bir konudur diye düşünüyorum. Mesela kadına şiddetin önlenmesi deniyor. Bu oltanın ucundaki yemdir. Yani aklı başında her insanın, her Müslümanın, erkek kadın fark etmeden, değil kadına şiddet, biz canlı olan her şeye, bir kediye köpeğe de şiddete karşı ki evet, inancımız, kültürümüz bunu gerektirir. Fakat bu kadına şiddet mottosunun arkasında eşcinselliği, lezbiyenliği, aile kurumunun yıkılmasını hedef alan bir gizli ajandanın olduğu görüldüğü için de dünyanın bazı ülkelerindeki, Rusya başta olmak üzere olduğu gibi, Türkiye'de bu sözleşmeden geri çekildi. Ama bu geri çekilmemiz aile kurumuna, kadına değer vermediğimiz anlamına gelmez. Tam tersine, bu konuda yasal düzenlemeler de yapıldı. Bu, ben kişisel görüşümü söylüyorum. Bu sözleşmeden çekilmemiz gayet, girmemiz yanlıştı. Çekilmemiz gayet normaldir. Ancak bu bir takım ailevi konulardaki boşanmaların, kadına şiddetin, uzaklaştırmaların artması bizim yavaş yavaş geniş aile yapısından çekirdek aileye geçmemiz, amca, dayı, hala, teyze, nine, dede gibi, evet, ailenin ikincil kuşaklarla, hatta kardeşlerle bağın kopmasından kaynaklanan bir durumdur diye düşünüyorum. Aile bağları kopan ve yalnızlaşan insanlık biraz da sabır ve şükür eksikliğinden dolayı sürekli bu tür didişmeleri yapıyor maalesef.
Evet. Türkiye'nin bulduğu gaz rezervi 540 milyar metreküp'e ulaştı. Son olarak 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yapıldı hocam. Bu da önemli bir gelişmeydi şüphesiz.
Elbette Türkiye son 5-10 yıla gelinceye kadar gerek kara sahalarındaki petrol araması, gerek denizlerde, deniz tabanında petrol araması konusunda yeterli bütçe ayıramıyor idi. Mesela ben MTA'da doktora yaparken gittiğimde oradaki bir yetkili şunu söylemişti. Yani 100 milyon lira bütçesi varsa, bunun zaten 92 milyon lirası personel gideri, ısınma, bir takım demirbaş alımı. Yani maden tetkik aramanın arama kısmına %8'lik bütçe ancak aranıyordu. İnsanların kişisel inisiyatifiyle bir takım şeyler aranıp bulunabiliyordu. Ama bugün devlet iradesiyle sondaj gemileri alındı, mühendislerimiz teşvik edildi. Bu nedenle de gerek kara sahasında çıkarılan petrol veya deniz dibinde keşfedilen rezervlerin arttığını ve bundan sonra da 2022'de daha iyi müjdeleri duyacağımızı ümit ediyorum inşallah.
Hocam, belki küresel olarak da değerlendirebiliriz. İklim değişikliği noktasında Türkiye'de ve dünyada çok önemli hadiseler yaşandı. Bir tarafta orman yangınları, bir tarafta seller, yağmurlar. Hakikaten çok zor bir yıl oldu diyebiliriz. Bu noktada neler söylersiniz?
Şimdi Ağustos ayını hatırlayacak olursak, önce Antalya, Muğla çevresinde yangınlarla başlayan, arkasından Karadeniz'le, sellerle devam eden, adeta bir kabus gibi geçen bir Ağustos ayını yaşadık. Bu tamamen küresel iklim krizinin bir türevi olarak söyleyebiliriz. Gerçi bu işte PKK'nın da parmağında olduğu söyleniyordu. Bu kadar yangının bir anda çıkması da o kadar doğal karşılanamaz idi. Ancak gelecekte bizi bekleyen bir tehdittir bu küresel iklim değişikliği. Çünkü insanlar daha rahat, daha lüks yaşayabilmek, evet, moderniteyi, ki insanın fıtratına aykırı olan bir şeyi şu anda bize yegane hayat tarzı olarak dayattılar. Bu modernitenin tabiata, doğal dengeye, kainata bir çıkardığı fatura, bir zarar var idi. Yani biz denizleri kirlettik, akarsuları kirlettik, ormanları yok ettik ve akla ziyan atmosfere zehirli gazlar saldık. Bu da doğal dengeyi bozdu ve dünyanın çeşitli yörelerinde bu bize tekrar sel olarak, yangın olarak, kuraklık olarak fatura edilmeye başladı. Bu gelecekte daha da artacağı tahmin edilmektedir. Evet. Bütün bilimsel camianın ortaya koyduğu bir gerçek.
Evet, yavaş yavaş küresel gelişmelere doğru geçelim hocam. 2020 Mart ayından beri imtihan edildiğimiz koronavirüste mücadele hocam. Yine önemli bir yer tuttu 2021 yılında da. Toplam 5 milyon kişi hayatını kaybetmiş bu virüs sebebiyle. Ve şu anda da yeni varyantlar ortaya çıkıyor ve hala gündemimizin merkezinde bulunuyor. Koronavirüs Türkiye ve dünyayı nasıl etkiledi, ona dair neler söylersiniz?
2020 Mart ayındaki Türkiye'de ve dünyadaki vaka sayısı, ölüm sayısıyla bugünü kıyasladığımızda bugün çok daha yaygın bir şekilde salgın var. Ölüm sayıları fazla ama insanlar her şeye olduğu gibi buna da alıştılar. Biraz aşının bulunması, biraz da artık alışılmışın vermiş olduğu bir rahatlıkla insanlar artık işlerine gidiyorlar, okullarına gidiyorlar, gezip tozma, eğlenme mekanları ağzına kadar dolu ama buna karşılık salgın da devam ediyor. Hı hı. Fakat bu küresel salgının değişik bir versiyonu ekonomiye yansıdı. Evet. İsterseniz buyurun, o boyutundan buyurun, biraz bahsedelim. Şimdi aşı bulundu. Dolayısıyla bu biraz daha yaygınlaştıktan sonra, çünkü nasıl ki suyun içine bir taş attığınızda o halkalar genişler, daha geniş bir alanı etkiler, sonra da yok olur. Bu alan genişledikçe öldürme riski azalıyor. Hı hı. Fakat bize vurmuş olduğu daha farklı bir boyutu var. Nasıl ki koronavirüs geçiren insanlarda bu rahatsızlıktan sonra kalp damar hastalıkları, çeşitli işte hafıza kayıpları gibi yan etkileri olduğu gibi, ekonomik olarak da küresel emtia fiyatlarının artması, gıda tedarik zincirinin bazı yerlerde kopmasına vesile oldu. Bu da Türkiye başta olmak üzere dünya kamuoyunda bugüne kadar hiç, yani diyelim ki 50-60 yaşındaki bir insanın o yaşa kadar hiç karşılaşmadığı, mesela Almanya, Amerika gibi batılı ülkelerde %1, %3, %5 fiyat artışı normal karşılanırdı ama mesela doğalgaz fiyatlarının %300, %500 artması, gıda fiyatlarının iki katından fazla artması, yani bugün batı insanının çok da alışık olmadığı bir şeydi. Gerçi biz şerbetliyiz 90'lı yıllarda, daha önceki dönemlerde her 10 yılda bir darbeye, her 10 yılda bir ekonomik krizlerle şerbetli bir toplumuz ama batı toplumu ilk defa bu koronavirüs sonrası küresel tedarik zincirindeki bir takım aksaklıklara bağlı olarak hiç görmediği kadar yüksek fiyat artışları, pahalılıkla karşı karşıya geldi. Bunun yansımalarını Türkiye'de de görüyoruz son yıllar, son aylarda maalesef.
Evet. Hocam, Körfez krizi yaşanmıştı. Bundan yaklaşık 4-5 sene önce, yanılıyorsam düzeltin lütfen. Katar'a yönelik bir ambargo kararı almıştı diğer Körfez ülkeleri ve bu yılın başlarında bu kriz sona erdi. Karşılıklı ziyaretlerle artık Körfez krizi tarihe gömüldü diyebiliriz. Bu da önemli bir gelişmeydi söz konusu 2021 yılı için.
KİK dediğimiz Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan en büyük üye olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'dan oluşuyordu. Zaten 6 tane petrol zengini ülke. Fakat birazcık o Trump döneminde Kushner'in de doldurmasına gelerek, damat Kushner'in, bu yeni yetme veliaht prensler Katar'a karşı İsrail'in de birazcık sufle vermesiyle Katar'ı adeta tırnak içerisinde şeytanlaştırma, El Cezire üzerinde bir takım blokaj koyma, Türkiye'yi Katar olan ilişkilerini sonlandırmasını gerektiren bir takım ultimatumlar verdiler. 2017'de başlayan bu kriz, Türkiye'nin vermiş olduğu destekle bir şekilde Katar'ın ayakta kalmasını sağladı. Baktılar ki bunlar Katar'a bir şey yapamıyorlar. En sonunda ilişkileri normalleşme yoluna götürdüler ve bugün Körfez İşbirliği Konseyi'nin tekrar 6 üyesinin bir araya gelip oturuyorlar ve Katar'la ilişkiler düzelmişse Türkiye'nin 2017 yılında Katar'a vermiş olduğu tam desteğin rolünün olduğunu burada unutmamak gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başkan değişimi oldu. Joe Biden göreve geldi fakat sancılı bir gelişti bu. Ocak ayında Kongre binası aşırı sağcı gruplar tarafından basıldı ve ABD tarihinde savaş hali dışında ilk kez böyle bir şey yaşandı. Yani demokrasinin beşiği olarak gösterilen ABD'de, her yere demokrasi götürdüğü iddia edilen ABD'de Kongre binası basıldı ve 5 kişi öldü. Ülkenin küresel itibarı ve inandırıcılığı da bu olayla birlikte büyük darbe aldı. Aslında ne yaşandı ABD'de Ocak ayında?
Şimdi aslında ABD'de yaşanan Trump'ın kişiliğinde, şahsında yerel ulusalcı hareketlerle Biden'da simgeleşen bizim o Soros hareketi dediğimiz küresel sermayenin mücadelesi, yani Amerika içerisinde ilk, yani bir kapışmaydı bu. Çünkü bunun biz geçmişte izlerini 1860'lı yıllarda Kuzey-Güney Savaşı'nda görüyoruz. Yani gelenekselce Texas bölgesindeki köleliği savunanlarla kuzeydeki işte bugünkü modern anlamdaki kapitalist, evet, sistemin ilk kurucu ağababalarının savaşıydı bu. Şimdiki savaş da yine buna benzer. Küreselcilerle mesela Trump'ın savunduğu görüş şuydu. Yani önce Amerikan altyapısını, Amerikan halkının refahını düşünelim. Yani bizim Orta Doğu'daki savaşlara, Güney Çin Denizi'ndeki olaylara müdahale edip bu kadar trilyonlarca dolar askeri harcamalar yapmak yerine Amerikan devletinin altyapısını güçlendirelim diyen bir Trump görüşüyle tamamen Siyonist sermayenin güdümünde olan işte çok uluslu petrol şirketleri, silah şirketleri, bankacılık ve finans sektörünün elinde tutan bir avuç, dünyanın %1'den azlık bir kesiminin dünya sermayesinin %50'den fazlasını yönettiği bir dünyada yaşıyoruz maalesef. İşte bu ekibin savaşıydı aslında Amerika'da, parlamentoda görülen şey ve kazanan küreselciler oldu maalesef Amerika'da 2021 yılı itibariyle.
Mart ayında hocam küresel tedarik zincirini vuran bir kaza yaşandı Süveyş kanalında. Bir kanalın tıkanması dünya ekonomisini alt üst etti. Bu arada da Türkiye'nin önemi arttı tabii, geçiş koridoru olması açısından. Neler söylersiniz bu konuyla ilgili?
Şimdi dünyadaki ihracat, ithalat dediğimiz, yani uluslararası alışverişlerin %80-90'a yakın bir kısmı gemi yoluyla yapılmaktadır. Çünkü suyun kaldırma gücünden faydalanılıyor ve en ucuz nakliye şekli budur. Yani siz Brezilya'dan kahve ithalatı yapsanız da, Rusya'dan diyelim ki tomruk ithalatı yapsanız da veya kıtalar arası o ham petrol, yani diyelim ki İran'ın petrolünün gemilere yüklenip Çin'e gitmesinde de en ucuz yol, evet, gemi yoludur. İşte bu giden gemilerin limanlarda boşaltma yapamaması, geri dönememesi veya işte Süveyş kanalındaki kriz gibi takım bu küresel tedarikte yaşanan durum emtia fiyatlarında 2 kat, 3 kat, 5 kata varan artışlar olmasına sebep oldu.
Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalıyoruz hocam. Kısa bir ara vereceğiz. Akabinde yine dünya gündemine damgasını vuran olayları konuşmaya devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, bizden ayrılmayın. Tekrar birlikte olacağız. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. 2021 yılını değerlendiriyoruz. Dünyada nasıl geçti, hangi hadiseler yaşandı, onları madde madde konuşuyoruz. Hocam, yine 2021 yılının çok önemli hadiselerinden biri, aslında daha önceki senelerde benzerlerine sıkça rastlamıştık, İsrail'in Gazze'deki katliamı. Evet, yine bir Ramazan ayıydı ve yine İsrail işgal ordusu Gazze'ye yönelik saldırı başlattı. Bu saldırıda 66'sı çocuk, 39'u kadın, toplam 248 Filistinli şehit edildi. 1900 kişi de yaralandı. Tabii dünyanın sessizliği yine bizim aklımızda kalan noktalardan biriydi hocam. Neler söylersiniz İsrail'in Gazze'deki katliamına dair?
Evet, İsrail 1947'den beri benzer hadiseleri sürekli yapmakta. Fakat dünya kamuoyunun buna sessiz kalmasında küresel medyanın da adeta İsrail'in bakış açısıyla dünyadaki kamuoyunu yönlendirme sinden evet. kaynaklanan bir durum. Biz Türkiye'de bir takım çevreler olarak diyelim işte muhafazakar, dini hassasiyeti olan insanlar dışında yani Türkiye'deki normal sıradan seküler insanların da çok fazla umurunda olduğunu zannetmiyorum. Evet. Bir de sürekli olarak İsrail aynı zulümleri tekrar tekrar yapınca insanların da artık kanıksamış evet. bir durum söz konusu oldu. Mesela Amerika ile Rusya'yı biz sanki birbirinin muhalifiymiş gibi evet. Algılıyoruz ki öyle olduğu da söyleniyor. Fakat işte Suriye'de Fırat'ın batısını Rusya denetliyor. Hava evet. sistemleri de ona göre. Fakat İsrail uçakları yeri geldiği zaman Laskiye'ye kadar geliyor. Yani rejimin en güvenlikli noktalarında da bombardıman yapıp gidiyor. Nedense Rus hava savunma sistemleri İsrail'e karşı
çalışmıyor.
Evet. Yani Amerika hadi koruyor, kolluyor diyelim. Batı AB ülkeleri koruyor. Rusya için de aynı şey. Yani söz konusu Siyonistler, İsrail ve Yahudi sermayesi olunca Amerika'sı, Rusya'sı, Avrupa'sı, bütün Batı topyekün adeta koruyup kanat geriyorlar. Hı hı. Çünkü şu anda köşe taşlarını tutan insanlar hepsi onların adamları. Filistin ise bize şu algıyla sunuluyor veya öyle düşünmemiz isteniyor. Yani oradaki Gazze'deki, Filistin'deki bir takım insanların meselesi. Halbuki Filistin davası Arapların, Türklerin veya Filistinlerin değil, Endonezya'dan Fas'a kadar 2 milyara yaklaşan bütün Müslümanların ortak hı hı. davasıdır. Çünkü Filistin davasının merkezinde Kudüs vardır. Kudüs'ün de merkezinde Mescid-i Aksa vardır. Mescid-i Aksa ise Mekke'deki Kabe'yi muazzama, Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonra Müslümanların üçüncü kutsal mabedidir. Evet. Ve İsrail her geçen gün bu mabedin altını oymakta ve orada hak iddia etmektedir. Ve bunu da aşama aşama alıştıra alıştıra yapıyor. Ve maalesef 2021'de de bir çentik daha attı bu konuda diyebiliriz.
Hı hı. Tabii bununla bağlantılı 12 yıllık Netanyahu dönemi de sona erdi. Yeni bir hükümet geldi iktidara. 8 partiden oluşuyor. Ama Filistin için değişen bir şey olmadığını da belirtelim tabii.
Yani Anadolu'da böyle nenelerin, dedelerin söylediği bir şey vardır. Gavur gavurluğundan vazgeçmiyor. Yani orada Netanyahu gitse öbürü gelse çok fazla bir şey. Biri bu işleri böyle biraz daha alenen ve zorbayla yapıyor. Birisi de çaktırmadan biraz evet. daha işi kitabını uydurarak yapıyor ama hedef aynı.
İsrail demişken Türkiye-İsrail ilişkilerine de hemen bir göz atalım hocam. Uzun bir aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı'yla telefonda görüştü. Bu bir. İkincisi de ilk defa bir İsrail Başbakanı Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Bu da ikinci önemli hadiseydi 2021'e dair.
Evet, İsrail bir taraftan İran'ın nükleer tesislerini bombalamakla tehdit ediyor. Bir taraftan işte Körfez ülkeleriyle sıcak ilişkiler kuruyor. Diğer yandan da Türkiye'ye son dönemlerde böyle yumuşak
mesajlar
veriyor. Evet. Bunun sebebi de tamamen duygusal dediğimiz yani ekonomik kaynaklıdır. Çünkü İsrail Gazze açıklarında keşfettiği doğal gazı şu an kullanıyor ve fazlasını da dünya pazarlarına evet. sunmak istiyor ki doğal gaz her geçen yıl pahalanan bir emtia konumunda. Bunun da en karlı ve güvenli yolu Türkiye üzerinden dünya pazarlarına sunmaktır. Ve bu nedenle de Türkiye ile didişmesinin yakın bir gelecekte İsrail'e bir kazanımının olmayacağını da görmektedir. Yani ticari ilişkiler bu minvalde biraz daha böyle ılımlı bir havaya girmiş noktada ama siyasi olarak Türkiye'nin İsrail'le aynı pencereden dünyaya bakması mümkün değildir. Yani eğer Türkiye İsrail'le aynı pencereden dünyaya bakıyorsa bilin ki bizim idarecilerimiz gaflet ve dalalet içerisindedir. İsrail'in politikasından vazgeçmesi mümkün olmadığına göre biz onlarla aynı siyasi perspektiften Filistin davasına ve bölgedeki siyasi olaylara bakarsak, ama ekonomik ilişkileri farklı çerçevede değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Hı hı.
Peki hocam. 2021 yılı maalesef darbeler yılı oldu desek de herhalde yanılmayız. İlk darbe Şubat ayında Myanmar'da yaşanmıştı. Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Birliği Hükümeti ordunun yönetime koymasıyla devrildi. Yine Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı darbesi yaşandı Nahda Hareketi'ne yönelik. Bir başka darbe Sudan'daydı. Darbelerle yaşayan bir ülke, daha yeni olmuştu halbuki, ama yeni bir darbe daha yaşandı. Maalesef bu Afrika'nın bazı ülkelerinde darbeler oldu. Hocam, bu noktada 2021 yılı maalesef eskinin alışkanlıklarını atmakta pek faydalı olmadı diyebiliriz.
Şimdi Myanmar'daki gibi eski klasik askerin yönetime el koyması şeklinde olan darbeler artık bizim bölgemizde çok fazla görülmüyor. Yani Orta Doğu coğrafyasında daha böyle soft power dediğimiz yumuşak güç kullanılarak yönetim değişiklikleri yoluna gidiyorlar. Çünkü bölge insanın da artık medya sayesinde dünyadaki gelişmeleri takip ettiği, insanların sokak eylemleri şeklinde protestolar yapabildiği bir dünyada bu defa işte askerin böyle çok sert bir şekilde yönetime el koyduğu Myanmar gibi, Afrika'nın Sahra altı bölgelerdeki gibi değil. Bizim coğrafyamızda mesela Tunus'ta bakıyorsunuz, anayasal darbe deniyor. Yani orta seçilmiş bir hükümet var, meclis var, koalisyon hükümeti var. Ama oradaki Nahda Hareketi'nin hükümetteki ağırlığı bir takım fincancı katırlarını ürküttüğü için anayasal bir darbeyle oradaki cumhurbaşkanına yargı darbesi yaptırılarak parlamento feshedildi ve Nahda'yı oyun dışına atmanın bir projesiydi bu ve bunu da şu an için başarmış gözüküyorlar. Sudan'da da aynı şekilde normal Ömer Beşir yönetiminin işte ulusal mutabakat hükümeti adı altında teknokratlardan oluşan, tamamı da Batı İsrail yanlısı kişilerin oluşturmuş olduğu bir yönetim var idi. Fakat bunlar içerisinde de Sudan'ın milli çıkarlarını önceleyen gruplar çıktı. Bu sefer de tekrar askerin bir damarı, bir kolu darbe girişimine girdi. Yani burada klikler vardır. Amerikan yanlısı olanlar, işte Körfez sermayesini destekledikleri gibi, böyle bu tür ülkelerde parayı veren, silahı veren, gücü elinde tutanlar diğerlerini saf dışı bırakıyor ve bunu çoğu zaman da askeri olmayan yöntemlerle yapıyor. İşte bizim 28 Şubat'taki postmodern darbede olduğu gibi bizim coğrafyamızda artık bu işler biraz daha kırıp dökmeden profesyonelce yapılmaya başladı.
Peki hocam. 2021'de en çok konuştuğumuz ülkelerin başında Afganistan geldi hocam. Evet. Taliban mevcut hükümete karşı bir harekat başlattı ve adım adım ilerledi. ABD çekileceğini açıklamıştı Ağustos sonunda, ama ABD'nin o açıkladığı güne gelmeden Taliban yönetimi ele geçirdi. 20 yıl sonra tekrar iktidara geldi. 20 yıllık ABD işgali de Afganistan'da sona ermiş oldu. NATO dönemi kapandı. Herhalde hafızalarda kalan görüntülerin başında da o uçağın, ABD uçağının havalandığı sırada uçaktan düşen Afganların görüntüsü maalesef hafızalarda kalmış durumda. Neler söylersiniz Afganistan işgalinin sona ermesi, Taliban'ın yeniden yönetimi ele geçirmesine dair? Bugün geldiğimiz noktada neler değişti ya da?
Yani burada o kadar çok böyle dramatik ve İslam coğrafyası açısından üzücü noktalar var ki, birincisi insanlar kafir olarak addettikleri, kapitalist, emperyalist dedikleri Amerika'ya gidebilmek için neden uçağın kanatlarına sarılırlar? Evet. Veya Türkiye başta olmak üzere bütün İslam ülkelerinden, mesela Amerika dese ki sana green card veriyorum, koşa koşa bizim çocuklarımız bile gitmek isterler. Evet. Yani bir taraftan biz bunlara kapitalist diyoruz, yani her türlü emperyalizm ve insanlık adına aşağılık hareketleri yapan ülkeler olarak biliyoruz. Bir taraftan da oraya gitmek istiyoruz. Demek ki buradaki sorun şu: biz kendi coğrafyamızda adaletli, hukuka üstünlüğüne dayalı, yani Hani hutbelerde söylenir ya, Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardımı emreder diye. İşte böyle bir düzeni, hakça bir paylaşımı biz kendi coğrafyamızda, kendi insanlarımız aramasında böyle bir düzen kurmayı başaramamışız.
Evet.
En önemli problemlerden biri bu. Afganistan özeline geldiğimizde, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan apar topar bu şekilde çekilmesi, işte mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yakınlaşması hadisesinin gerisinde bile bunu açıklayabiliriz. Amerika'ya bel bağlayan ve geleceğini Amerika'nın silahının gölgesi altında planlayan insanlara şu mesajı verdi. Yani bir gün Amerika işte böyle apar topar gider, sen de burada bölgede kalırsın. Yani şu anda Irak, Suriye, Türkiye üçgeninde gelişen siyasi olaylara baktığımızda, işte birileri işte Amerika'yı arkasına alıp hendekler kazıyor, birileri işte Rusya'ya güveniyor. Bunlar elbet bir gün gidecekler ama oradaki Araplar, Türkmenler, Kürtler ve değişik etnik ve dini unsurlar oranın yine yerli otoktan halklarıdır. Bu nedenle bizler ilişkilerimizi daha uzun vadeli olarak düşünmemiz lazım ve Afganistan'a bakıp şu anda Afganistan'daki mazlum, mağdur ve 40 yıl aşkın bir süredir ki 1979 Aralık ayında, tam bugünlerde, yani düşünün 1979 Aralık'ından bugüne kadar Afganistan sürekli olarak iç savaş ve çatışmaların yaşandığı bir adeta bir arenaya dönüşmüş durumda. Biz şu soruyu kendimize sormalıyız. Kanada'da dünyanın her yeresinden gelen etnik, dini, mezhebi, yani 72,5 millet var. Avustralya'da, Yeni Zelanda'da öyle. Yani hiçbir ulusun çoğunlukta olmadığı bir yapılardır bunlar. Amerika Birleşik Devletleri hakeza. Yani niye ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya gibi, yani mezhep olarak, din olarak, ırk olarak hiçbir birlikteliği olmayan insanlar bir araya geliyorlar ve bir ortak paydada birleşip refah toplumu kurabiliyorlar da, bin yıldan beri bir arada yaşayan, etnik olarak, mezhep olarak, din olarak, kültürel olarak aynı havzanın içerisinde yer alan bu insanlar niçin birbirine sürekli katlederler, evet, öldürürler? İşte bu sorunun cevabını bulduğumuzda aslında Afganistan'ı da diğer coğrafyalarda anlamak mümkün olur. Çünkü işte senenin bu son gecesinde Churchill'in bir sözünü hatırlatmak istiyorum sevgili dinleyicilerimize. İşte masa başında haritaları çizen, hatta o Ürdün'ü de sonradan haritaya ekleyen, evet, Ürdün nevzuhur bir devlettir. Diyor ki bu sınırlar çerçevesinde bir 100 yıl daha Batı'nın hegemonyası bu coğrafyada sürer. Ama diyor daha da uzatmak istiyorsak diyor, bunlar arasında diyor fakirliği yaygınlaştırmamız lazım, cehaleti yaygınlaştırmamız lazım ve aralarındaki tefrikayı da sürekli olarak kaşımamız, evet, gerekiyor. Tam da bunu yapıyorlar. Dikkat edin, petrol denizinin üzerinde yüzen bir coğrafyadayız ama insanlar dünyanın en fakir, evinden yurdundan edilmiş mülteci konumunda. Evet. Cehalet desen, şu anda Suriyeli çocuklar 10 yıldan beri hangi eğitimi alıyorlar? Kamplarda.
Evet.
Ve tefrika olarak da sürekli olarak birbirimize düşürüyorlar. Bunun tersini yaptığımız zaman kurtuluruz. Yani biz bütün İslam coğrafyasında bir eğitim seferberliği, sefaletle mücadele, yani sefaletle mücadele derken insanların çok lüks bir hayat yaşaması değil, en azından başını sokacağı bir meskenin, karnını doyurma endişesi olmadan bir rızkını temin edeceği bir işinin, düzeninin olduğu ve birbirleriyle farklılıklarını zenginlik olarak gördüğü bir toplum inşası yönünde önde gelen münevverlerimizin mücadele etmesi gerekir diye temennide bulunuyorum yılın bu son gecesinde.
Evet hocam. Fransa'yı çok konuştuk yine programlarımızda hocam. Hem Afrika'da yıldızının her geçen gün sönmesi, hem Cezayir'le yaşadığı polemik, teröre verdiği destek derken çok konuştuk. Son olarak da Avustralya, Fransa ile yürüttüğü 56 milyar euro değerinde nükleer denizaltı projesini iptal ederek ABD ve İngiltere ile anlaşmıştı. Fransa'ya bir de buradan darbe gelmişti 2021 yılında. Fransa'ya Fransa'nın bu çektiği sancıları 2021 yılında nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi Fransa NATO'yu devreden çıkarıp Avrupa ordusu kurma fikrini ortaya atıp adeta Amerika'yı boşa düşürmek isteyince Amerika ve İngiltere ikilisi Avustralya ile AUKUS anlaşması yaparak tam tersine Fransa'yı oyun dışına attılar.
Evet.
Fransa her yerden gol yemeye, her yerden adeta bütün Afrika coğrafyası başta olmak üzere ekonomik olarak da durağan ve gerilemeye geçti.
Evet.
Bunun sebebi şudur. Tarih de göstermektedir ki nasıl ki insanlar işte doğarlar, büyürler, gençlik, ihtişamlı dönemler olur ve ihtiyarlarlar ve ölürler. Devletlerin ömrü de böyledir. Yani Fransa şu anda artık o orta ileri yaştan yavaş yavaş yaşlılığa doğru, gücünü kaybetmeye doğru giden bir devlet konumunda. Ama her şeye rağmen de nükleer silahları olan, Birleşmiş Milletler'de veto hakkı olan ve hala Afrika'yı dolaylı yoldan sömüren, yani bu kadar da basite almamamız gereken ama gücünü kaybetmekle birlikte hala Türkiye'ye göre daha da güçlü olan bir ülke olduğunu da bilmemiz lazım.
Almanya'da da önemli bir değişiklik oldu hocam. 16 yıllık Merkel dönemi sona erdi. Yeni bir iktidar geldi. 16 yıllık Merkel dönemine baktığımızda neler hatırlarsınız? Türkiye-Almanya ilişkileri bakımından da neler söylersiniz?
Şimdi Avrupa için hep şu ifade edilir. Mesela De Gaulle'ların olduğu, Margaret Thatcher'ların olduğu Demir Lady dediğimiz, yani böyle tarihe geçmiş Avrupa'ya yön veren liderler vardı. Ama bugün baktığımızda Merkel'i bir kenara bırakalım. Son 20 yılda Avrupa'da dişe dokunur, aklı başında bir devlet adamının çıkmadığı ve Avrupa için bir petrolünün, gazının olmaması ne kadar büyük bir ekonomisini etkiliyor ise, nüfusunun yaşlanması ne kadar ekonomisini ve sosyal hayatını derinden etkiliyor ise, dişe dokunur bir lider çıkaramaması da Afrika, Avrupa tarihi açısından bu son 20 yıl içerisinde düşündüğümüzde çok büyük bir Avrupa açısından şanssızlıktır diyoruz. Bunun içerisinde Merkel bir istisna oluşturuyor. Yani Almanya'nın birleşmesinden sonra Merkel istikrarlı bir şekilde, yani bir takım gelgitler yaşanmasına rağmen, yani Türkiye ile ilişkileri belli bir seviyede tutmayı da başarabilmiş, devlet aklını temsil eden bir lider olarak tarihe geçti. Merkel sonrasında da yine bir karizmatik liderin olmadığını, yine tıpkı İngiltere'de, İtalya'da olduğu gibi, Hollanda'da, Avusturya'da olduğu gibi abuk subuk insanların iş başına geldiği bir Avrupa yöneticiler fotoğrafını göreceğiz gibi bir durum söz konusudur. Bunu bu şekilde söyleyelim. Ama Almanya için daha da önemli bir nokta şu: Almanya şu anda enerji yönüyle başı dertte. Çünkü sanayisinin temel girdisi doğal gaz çok çok pahalandı ve Alman ekonomisini etkiliyor. Gıda fiyatlarının artması, yani Alman halkı bugüne kadar hiç görmediği kadar hayat pahalılığıyla yüz yüze kalmıştır.
Evet.
Bu da ayrı bir durum.
Peki
2021
hocam.
Açısından.
2021'de de Türk sihaları çok konuşuldu. Yine savaşın seyrini değiştirdiği anlar oldu. Daha önce Libya'da savaşın seyrini değiştirmiş ve önemli bir yer tutmuştu Türk sihaları. Sonrasında Karabağ'da yine oranın özgürleşmesi için önemli bir faktör olmuştu, aktör olmuştu Türk sihaları. Son olarak da hocam, Etiyopya'da ayrılıkçı güçlere karşı Türk sihaları savaşın seyrini değiştirdi ve bu ayrılıkçılar geri çekilmek zorunda kaldı. Bu sıcak bir gelişmeydi 2021'e dair, yakın bir gelecekte, geçmişte yaşandı. Neler söylersiniz?
Şimdi artık dünyada siyaset şöyle yönetiliyor. Yani Etiyopya gibi 100 milyonu aşkın nüfusu olan bir ülkeye çökmek istiyorsunuz. Yeraltı, yerüstü kaynaklarını sömürmek istiyorsunuz. Yani askerinizle, tankınızla, uçağınızla o ülkeyi işgal etmenin bir maliyeti var ve bu artık milyar dolarlarla ifade ediliyor. Artık küresel güçler böyle bir yolu tercih etmiyorlar. Uçakla, tankla, silahla, nükleer silahla korkutuyorlar, tehdit ediyorlar ama esas yapmak istedikleri şey kendilerinin direktifleri doğrusunda hareket edecek idareciler iş başına getiriyorlar ve politikalar onlar üzerinden yürütüyorlar. Bugün işte Tigra hareketi dediğimiz silahlı milis güçlerini başkent Addis Ababa'ya doğru hareketlendirdiler ve 200-240 kilometrede de bulundukları yerden başkente kadar gelmişler idi. Yönetimi değiştirerek ki bu işin içerisinde birçok ülkenin parmak izi söz konusu. Bu Hedasi Barajı veya Rönesans Barajı'nı inşa etmesiyle birlikte Etiyopya bir takım fincancı katırlarını ürkütmüş olmuştu. Ve bunun üzerine Türkiye'den SİHA satın aldı. Ve bu Türk SİHA'larının yapmış olduğu operasyonla geçtiğimiz günlerde medyaya evet. düştü bu. Aylarca yapmış olduğu operasyonlarla 200-250 kilometre başkente doğru hareketlenen
Tigray güçleri
bizim SİHA'ların operasyonlarıyla birlikte keklik gibi avlandılar ve geri normal yerlerine çekilmek zorunda kaldılar. Bu da mevcut Etiyopya merkezi yönetimi rahatlattı. Buradan şunu görüyoruz. Yani Türk SİHA'ları gittiği ülkelerde denklemi değiştirici bir güce sahip. Bunu biz Karabağ'da, Azerbaycan'da evet. gördük, Libya'da gördük. Şimdi Etiyopya'da görüyoruz. Ve Türkiye'deki insanlar sürekli olarak işte 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını konuşurken, ki bu konuşulmasın demiyorum, bu da önemli bir konu ama dünyadaki siyaseti dizayn eden güçler Türk SİHA'larının başarısıyla ilgili onlarca makale yazılıyor. Hı-hı. Bunlara da dikkat çekmekte fayda vardır Hı-hı. diye düşünüyorum.
Libya dedik. Orada da kısmen sakin bir yıl geçirdi Libya ama bir seçimi yapılacaktı 24 Aralık'ta. Ertelendi hocam.
Yani şu anda Libya'da herkesin kontrol ettiği bir bölge var. Herkes bekle gör politikası izliyor. Kimse de bulunduğu konumdan bir adım geri atmak istemiyor. Hı-hı. İşte bu dengelerin tekrar değişmesi konusunda şöyle bir problem var. Amerika, NATO, batılı ülkeler Türkiye'nin Libya'da daha fazla etkin olmasını istemiyorlar. Fakat karşı tarafta ise Rusya'nın paralı askerleri vasıtasıyla Hafter'in ve o Bingazi yönetimin arkasında olduğu görüyorlar. Yani Batı dünyası için iki olumsuz seçenekten hangisi daha ehvendir onu düşünüyorlar. Yani Türkiye'nin önünü kestiklerinde Rusya tıpkı Suriye'de ve diğer evet. bölgelerde etkili olduğu için etkili olacak. NATO da bunu hiç istemiyor. Dolayısıyla şu anda bir bilek güreşidir. Devam ediyor. Bakalım 2022'de bu olayın hangi yöne evrileceği konusuna evet. bekleyip göreceğiz. Ama Türkiye her halükarda Libya konusuna çözüm bulunan masanın en baş köşesinde bir koltukta olacaktır. Bundan evet. kimsenin şüphesi olmasın.
Türk SİHA'larının kaderini değiştirdiği bir yer Karabağ. Karabağ'la ilgili bu yıl çok önemli gelişmeler yaşandı. Şuşa Deklarasyonu açıklandı. İşte yeni imar planları hayata geçirildi. Havalimanları, yollar, karayolları, demir yolları için adımlar atıldı. Eskiden işte tek millet, iki devlet sözü vardı. Hala da var ama daha önce sanki biraz daha sözde kalıyordu. Şimdi son bu adımlarla birlikte daha böyle ete kemiğe büründü desek yanılmayız değil mi hocam?
İşte bu Türk SİHA'larının Karabağ'da yapmış olduğu denklemi değiştiren operasyonun meyvesi olarak da evet. işte bizim bu Demokrasi Adası dediğimiz veya Yassı Adada ki toplantı onun meyvesiydi. Türkiye, Azerbaycan'la birlikte evet. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan gibi ülkeleri de yanına alarak hatta Macaristan'ı da buna ilave ederek Türk
Devletleri
Teşkilatı dediğimiz ki şimdiye kadar hep böyle hayali olarak hani bir söz var kamyonların arkasına yazar hayaldi gerçek oldu evet. diye. İşte hep biz gençliğimizde rahmetli Erbakan Hoca'nın mitinglerinde evet. işte Ayasofya açılacak, Taksim'e cami yapılacak. Ya bu Müslüman gençlerin ağzındaki pelesenk olmuş böyle sloganlar idi. Bakın Taksim'e cami de oldu.
Ayasofya'da açıldı.
Ayasofya camisi de açıldı.
Türk Devletleri Teşkilatı da kuruldu.
Türk Devletleri Teşkilatı da bizim sloganlarımızdan biriydi. Yani bunların hepsi hayal gibi olan şeyler ve Allah nasip etti 2021'in en önemli siyasi hadiselerinden ve Türkiye açısından önemli kazanımlarından bir tanesi Türk Devletleri Birliği'nin kurulmuş olması ki burada Kazak Bilge
Devlet Nursultan
Nazarbayev'le Sayın Tayyip Erdoğan'ın önemli katkılarının olduğunu da bilmekte fayda var bu birliklerin sağlanmasında.
Tabii bunun sonucu olarak da hocam Türkiye Ermenistan ve Ermenistan Azerbaycan ilişkilerinde de önemli adımlar atılıyor. Ocak ayında Moskova'da Türkiye Ermenistan arasında bir görüşme var. Normalleşme adımlarının konuşulacağı bir görüşme. Bunu da değerlendirelim. Biraz daha bugüne gelelim.
Şimdi siyaset eldeki malzemeler ve gerçekler üzerine yapılır. Şimdi 2 yıl önce masada konuşurken Ermenistan elinde tutmuş olduğu %20 yakın bir Azerbaycan toprağı var idi. Şimdi ise artık işgal ettiği bölgelerden çekilip Dağlık Karabağ'daki o tarihi özerk olduğu bölgeden hatta Şuşa'yı da kaybederek oraya geldi. Şimdi Ermenistan ve onun hamisi Rusya baktı ki artık bu saatten sonra savaşla, silah zoruyla Azerbaycan'a veya Türkiye'ye yaptıracağı bir şeyin olmadığını gördüler. Ki 1991 yılında o bağımsızlık sürecinde Sovyet döneminden kalma silahları Ermeni çetelere vererek Azerbaycan'ın da çok böyle en zayıf olduğu noktada ki Türkiye'de o anda PKK ile kendi can derdindeydi. Yani Türkiye'de müdahale edemedi. O günün şartlarında bir işgal harekatı olmuştu. Ama bugünkü gerçeklere baktığımızda bunu Rusya da görüyor, Amerika da görüyor, Ermenilerin hamisi olan Fransa da görüyor. Artık bugün önümüze bakalım diyorlar. Bu noktada da Türkiye ve Azerbaycan'ın Ermenistan'a olan ambargolarını kaldırıp sınır kapılarını açması için normalleşme gerekiyor. Ve Ermeni yöneticiler de şunu gördüler ki bu şekilde gitmenin kendilerine zarardan başka bir getirisi yok. Türkiye'de açık çek verdi. Dedi ki yani eğer siz normalleşme sürecini kabul ederseniz Türkiye'de Azerbaycan'da sınır kapılarını açacak. Dolayısıyla da bu Zengezur koridoru, Şuşa şeyleri, Zengezur koridoru ile birlikte Türkiye-Nahçıvan-Azerbaycan bağlantısı kurulacak. Bu Türkiye'nin de Türk devletleriyle olan bağlantısını sağlaması bakımından önemli. Ermenistan'da 3 milyon altına düşen nüfusu ekonomik olarak çok zor durumda. Rusya'da ve yurt dışındaki işçilerin göndermiş olduğu dövizler dışında doğru dürüst bir geliri olmayan ve her geçen gün fakirliği de dibe vurmuş bir ülkedir. Bunun da bir nefes alabilmesi için Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmekten başka bir çaresinin kalmadığını görmekteler.
Peki hocam, son maddemiz, bir dakikalık süremiz var. 2021'in son çeyreğinde Ukrayna-Rusya gerilimini konuşuyorduk. Hala da konuşuyoruz. 2022'ye de taşınacak bu. Son olarak dün ABD Başkanı Biden Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilimde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu. Muhtemel bir işgal durumunda NATO'nun buna karşılık vereceğini söyledi. Bu konuyla noktalayalım 2021 yılı değerlendirmesini.
Evet, Ukrayna krizi hala devam ediyor. Rusya, Ukrayna, Rusya, NATO arasındaki ilişkiler böyle kontrollü gerginlik olarak geçtiğimiz haftalarda söylediğimiz gibi devam ediyor. Dileyelim ki bu çok büyük savaş boyutuna varmasın. Çünkü Türkiye'nin hem Ukrayna'yla hem Rusya'yla ticari ve büyük ticari ilişkileri söz konusu. Mevcut dengeler bozulduğunda bundan sadece o iki ülke değil, onunla ticaret yapan birçok ülkenin de etkilendiğini bilmekte fayda var. Ancak sonuç olarak 2021 ile ilgili söyleyeceğimiz bir özet cümle olarak diyebiliriz ki 2021'de yaşanan hadiselerin önemli bir kısmı aslında koronavirüs ve onun türevleri olan sonuçlar olarak karşımıza çıkıyor. Önce insanlar evlere kapandı. Arkasından emtia fiyatları çok aşırı derecede düştü. Mesela bir yıl, 1,5 yıl önce petrol fiyatlarının Amerika'da 0 dolara kadar düştüğünü düşünelim. Arkasından piyasaların açılmasıyla birlikte meydana gelen aşırı bir fiyat artışları, insanların alım gücünün düşmesi ve buna bağlı olarak da yaşanan bir takım sıkıntılar 2021'e damgasını vuran hadiselerdir diye özetleyebiliriz.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. 2021 yılını konuştuk bu akşam programımızda. İnşallah yarın itibariyle başlayacak olan 2022 yılı da insanlık ve Müslüman alemi için hayırlar, huzurlar getirir. Rabbimizden bu duamızı isteyelim, belirtelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyenlerimiz. Haftaya tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın.